Ayrım 6. Yeşil Gece. Reşat Nuri Güntekin. Sayfa 95. 9. Şahin Efendi 2 gün sonra çarşıda Hafız Eyüp'e tesadüf etti. Softa uzun parmaklı kuru elleriyle Şahin Efendi'nin ellerini tutup sıktı. "Arsayı kurtarmışsınız," dedi. "Allah mübarek etsin. Deli Necip 40 yılda akıllıca bir iş yaptı. Talebenin inadı yüzünden hafazan Allah bir mesele çıkacak diye ödüm kopuyordu." Şahin Efendi aynı samimiyetle Hafız Eyüp'e teşekkür etti. Baş muallimi ondan ayrıldıktan sonra bir düşüncedir almıştı. "Bu fena alamet," diyordu. Herif oynanan oyunu teferruatıyla öğrendi. Mağlubiyetini böyle güler yüzle kabul etmesi beni de ehemmiyetli düşman gördüğüne delildir. Beni Emir Dede muallimliğinden atmak için şimdiye kadar sinsi sinsi çalıştı. Fakat artık açıktan açığa harp ilan etmesini bekleyebiliriz. Hafız Eyüp'ün Şahin Efendi'yi esasen gözü tutmamıştı. Ne sebepten medreseyi bırakıp Darül Muallimine geçtiği, sarığı attığı belli olmayan bu eski softaya bir türlü inanamıyordu. Hele onun ulema arasında bir ehemmiyet almaya başlamasını hoş görmüyordu. İlk gün Marif Müdürü'nün odasında Şahin Efendi'ye karşı aldığı mağrur ve amirane vaziyeti değiştirmişti. Görünüşte Emir Dede baş muallimini gayet beğeniyordu. Bir gün ona, "Nuri aynım, senin fazl ve ilmine cidden hayret ediyorum," demişti. İlâ nihaye iptidai muallimliğinde kalman hem memleket için hem de senin için günahtır. Sipahizade medresesinde Zihni Efendi namında Ameliman'da bir matuh var. Sipahizade Sarıova'nın en zengin medreselerinden biridir. Bir yolunu bulup seni oraya müderris yapalım. Hem sen kazanırsın hem memleket kazanır. Arzu edersen icap eden makamata müracaat için sana delalet edeyim. Ben hayır işlemekten hoşlanır bir adamım. Şahin Efendi Hafız Eyüp'e bu büyük hayır hahlığı için teşekkür ve dualar etmiş, sonra mütevaziyane boynunu bükerek icazetname almaya talih müsaade etmedi. "Maaza kulunuz haddini bilenlerdenim. İktidar ve malumatımın derecesini takdir ederim. Öyle büyük makamlarda gözüm yok. İptidai hocalığı ben gibi bir garibe çoktur bile. Zaten yek at yek mızrağım." Şahin Efendi Eyüp Hoca'nın bir entrika çevirmek istediğini daha o gün hissetmişti. Fakat kurulan tuzağın mahiyetini epeyce zaman sonra anladı. Sipahizade'deki bunak ve hasta müderrisin yerine Hacı Arif Efendi isminde bir hoca talipti. Arif Efendi'nin de eski müderristen kalır yanı yoktu. Aralarındaki fark onun birkaç yaş daha genç olmasından ibaretti. Fakat bu adam tikveşliydi. Yani Katibi Mesul Cabir Bey'in hemşerilerinden, hatta bir rivayete göre uzak akrabalarından. Eyüp Hoca'nın hesabı herhalde şu olacaktı. Şahin Efendi'nin muvaffak olmasına imkan yoktu. Fakat Tikveşli Hoca'ya rakip çıkması Katibi Mesul'ün arasını açacaktı. Bu itiraftan sonra Şahin Efendi'nin Sarıova'da tutunabilmesi ancak hocaların himayesine sığınması şartıyla kabil olacaktı. Bu ise Şahin Efendi'nin çanına ebediyen ot tıkamak demekti. Bu %1 ümitle Şahin Efendi partiyi kazanırsa ulema sınıfına aslına bir rücu etmiş olacaktı. Binaenaleyh artık ağzını açmayacaktı. Fazla olarak Katibi Mesul'ün nüfuzu da az çok kırılmış olacaktı. Hafız Eyüp'ün ikinci teşebbüsü Şahin Efendi'ye bir babalık etmek, onu bağ bahçe sahibi bir mahalle imamının kızıyla evlendirmek istemesi olmuştu. "Nuri Didem, ilim ve fazl sahibi bir adam olduğun halde mektep köşelerinde sürünmene huda bilir yüreğim sızlıyor. Gel sana bir babalık edeyim. Kayınpederin olacak zat hem variyetli hem de gayet namuslu ve mazlum bir adamdır. Çok memnun olursun. Maişet gailesinden kurtulur, ileride bana hayır dua edersin." Şahin Efendi bu seferki kurnazlığı daha çabuk anladı. Başına aile dağdağısı çökmüş, çoluk çocuğa karışmış bir adamın ne kadar azimli olursa olsun tuzağa düşmüş kurtlar gibi eli kolu bağlanacağını, bir daha kıpırdanmaya hali kalmayacağını Eyüp Hoca gayet iyi biliyordu. "Ben aciz bir adamım. Tilki giremediği deliğe bir de kuyruğuna kabak bağlarmış. Biz kim, evlenmek kim? Bana cidden babalık ediyorsunuz. Bu emir neticesinde beklediğiniz duayı ben size şimdiden edeyim," diye ellerini açtı. Eyüp Hoca'nın ömrü afiyetine dua etti. Şahin Efendi'yi kuşkulandırmaktan korkan Hafız Eyüp Efendi, üçüncü insaniyetini bir başkası vasıtasıyla yaptı. Emir Dede baş muallimine pek ucuz fiyatta bir bağ teklif olunuyor, parası yoksa hiç hükmünde bir faizle borç para vaat ediliyordu. Şahin Efendi bunu söyleyen adamın yüzüne kahkahayla güldü. Bu Hafız Eyüp Efendi hakikaten dehşetli bir adamdı. İnsan hırslarını ne mükemmel kavramıştı. onu evvela makam hırsı vasıtasıyla elde etmek istemişti. Bu olmayınca kadın kuvvetine müracaat etmişti. O çarenin de netice vermediğini görünce bir para ve mal tuzağı kurmuştu. Şahin Efendi'nin ödenmesine imkan olmayan bir borç altına girmesi, elini kolunu kıskıvrak bağlatıp kendini mollalara teslim etmesi demekti. Bereket versin, ben de medreseden yetiştim. Softayı öğrendim. Gafil bir genç olsaydım ne yapıp yaparlar, beni nazik bir tarafımdan yakalayıp yere vurmanın kolayını bulurlardı diye düşünüyordu. Evet, son medrese vakası Şahin Efendi'nin tehlikeli bir kuvvet olduğunu Hafız Eyüp'e göstermişti. Artık onun elindeki bütün tezvir vasıtalarını seferber ederek Emir Dede muallimine hücum etmesine intizar edilebilirdi. Şahin Efendi bundan sonra daha fazla ihtiyatla hareket etmeye karar verdi. Fakat bu ancak bir dereceye kadar mümkündü. Muayyen bir iş çıkarmaya, hedefine doğru durmadan yürümeye mecbur bir inkılapçıydı. Bütün ihtiyatına rağmen gün geçtikçe meslek ve maksadı daha açık anlaşılmaya, yavaş yavaş büyüyen eseri artık gizlenmeyecek bir genişlik almaya başlıyordu. 10. Bir gün Sarıova gazetesinde Müderris Zühtü Efendi'nin Sarığa Hürmet Vecivesi adlı bir baş makalesi çıktı. Alim ve teceddütperver müderris hulasa itibariyle şunları söylüyordu. Bayrak devletin, sarık dinin timsalidir. Bayrağa hürmet nasıl bir borçsa, sarığa hürmet de öyle bir borçtur. Maalesef bazı kuş beyinliler sarığa layık olduğu derecede hürmet etmiyorlar. Ancak bütün kabahati onlara yüklemek doğru olamaz. Sarığın hakarete uğramasından ulema-i kiramı da az çok meşru tutmak lazım gelir. Eline 3-5 arşın tülbent geçiren herkes fesine sarık sarıyor ve lazım gelen fazl ve kemali iktisap etmek için hiçbir zahmet ihtiyar etmeksizin ulema sınıfına geçip oturuyor. Bu böyle devam edemez. Mevcut sarıklılar arasında bir tasfiye yapmak doğru olmasa bile, badema saracak olanları küçük bir imtihandan geçirmek iktiza eder. Şahin Efendi bir sabah bu makaleyi okuduğu zaman pek keyiflendi. "Yaşasın Zühtü Efendi," dedi. "Nice zamandan beri beklediğim fırsatı bana kendi eliyle verdi." Zühtü Efendi sık sık muallimler cemiyetini ziyaret eder ve ara sıra orada verilen konferanslarda hazır bulunurdu. Müderris Efendi memleketin ümidi ve müstevid olduğunu söylerdi. Fakat hakikatte maksadı burasını kontrol altında bulundurmak, memleketteki 3-5 gözü açık idadi darül muallimin ve iptidadi mualliminin yeni bir cereyan uyandırmasına mani olmaktı. Zühtü Efendi bu maksadına bir dereceye kadar muvaffak olmuştu. Öyle ki kendisi bulunmadığı zamanlarda bile muhteşem heyulası oradan eksik olmuyor, vakit vakit uyanır gibi olan bazı milli heyecanlar bu havanın içinde bir türlü alevlenemeyerek sönüyordu. Şahin Efendi'nin bu muallimler cemiyetinde de büyük ümitleri vardı. İstediği müttefiklerin en büyük kısmını oradan tedarik edeceğine emindi. Fakat şimdilik müsbet bir teşebbüste bulunmaktan çekiniyor, yalnız akşamüstleri muntazam devam ederek kendine kuvvetli bir mevki yapmaya çalışıyordu. Şahin Efendi sarık yazısının intişarından 2 gün sonra Zühtü Efendi'yi muallimler cemiyetinde yakaladı, makaleyi ve muharriri göklere çıkardı. Öteden beri bir takım münafıklar ulema sınıfıyla devlet mekteplerinden yetişme münevverlerinin aralarını açmışlardı. Zat-ı Fadilhaneniz bu makalenizle sarıklılarla feslilerin aynı yolun yolcuları olduklarını, bir olan hedeflerine kardeşçe bir beraberlikle kol kola yürümeleri lazım geldiğini parlak bir surette ispat buyurmuş oluyorsunuz, dedi. Müderris Zühtü Efendi köşedeki koltuğunda tavus gibi kabarıyor, hazdından ağzı kulaklarına varıyordu. Şahin Efendi bu mukaddimeden sonra devam etti. Zat-ı Fadilhaneniz bizim veli nimeti irfanımızsınız. Yüksek irşatlarınız ve nasihatlerinizden daima nur alıyoruz. Ancak yazdıklarınızın yalnız gazete kağıtlarında ve takdirkarlarınızın ruhlarında kalması kafi değildir. Yüksek fikirleriniz hemen fiile inkılap etmelidir. Bu ise bizlerin naçiz gayretimizde olacaktır. Malum-u fadilaneleridir ki bir memleketin bütün fertleri alim olamaz. Ancak fertler her hal ve hareketlerinde ulemayı kendilerine rehber ederlerse, o memleket güya baştan başa ulemadan müteşekkilmiş gibi daima felah ve necat yollarına gider. Şahin Efendi, Zühtü Efendi'den ziyade bir münasebetsizlik etmelerinden korktuğu bazı sarıklıların gözlerini boyamak için bir müddet daha bu şekilde konuştuktan sonra şu neticede karar kıldı. İptidai talebesine sarık sardırmak doğru değildir. Bir kere çocuk deli gibi bir mahluktur. Ne yaptığını bilmez. Başındaki sargıyla yerlerde, çamurlarda yuvarlanır. Yahut arkadaşlarıyla dövüşür, tokat yer. Böylece çocuklar nazarında sarığın kıymeti eksilir. Saniyen, sarık bir imtiyazdır. İmtiyaz ise ancak muvaffakiyetli bir tahsilin neticesinde kazanılır. Henüz tahsile başlayan çocuğa sarık sarmak, ona mektebe kaydedildiği gün şehadetname vermek gibidir. Şahin Efendi birkaç sarıklı muallimin heyecanlı bir surette fısıldaştıklarını gördü ve ağızlarını açmalarına meydan bırakmamak için acele acele bitirdi. İptidai talebesi sarık sarmasın demiyorum. Ancak bunu biz muallimler basit bir tetkik ve imtihandan sonra bir hak ve imtiyaz olarak talebemizin en çalışkan ve ahlaklılarına verelim. Bu suretle hem mekteplerde bir güzide sarıklılar sınıfı vücuda getirmiş hem de diğer çocukları teşvik etmiş oluruz. Şahin Efendi'yi evvela memnuniyetle dinleyen Zühtü Efendi bu netice karşısında biraz şaşaladı. Ne evet diyebiliyor ne de hayır. Müphem bazı sözlerle bahsi kapatmak istedi. Fakat Şahin Efendi bu müphemliği kendi lehine tefsir ederek bu sözlerden sarih bir netice çıkardı ve Müderris Efendi'yi ikinci bir defa methetti. Emir Dede muallimi hemen ertesi günden itibaren mektebinde işe başlamak istiyordu. Fakat ilk hareket geçtikten sonra onu bir düşünce aldı. Ne olur ne olmaz, acele etmemeli. Birkaç gün etrafı dinlemeli, diyordu. Manasız bir istical ile eserimi tehlikeye koyarsam, ömrümün sonuna kadar yanarım. Şahin Efendi bu ihtiyatta ne kadar haklı olduğunu sonradan anladı. Emir Dede baş mualliminin cemiyette söylediği şeyleri mektebinde tatbike başlamasını adeta bekleyenler vardı. Bizzat kendi mektebinde muallimlerden birinin, talebenin başından çıkarmak istediği sarık, korkarın ki Şahin Efendi'nin kendi ayağına dolanmasın dediğini haber aldı. Düşmanlarının çehrelerini artık seçmeye başlamıştı. Bunlar evvela onun vaktiyle sarığı atmış olmasını bir türlü hazmedemeyen bazı hocalardı. Sonra büyük ihtiyacına rağmen onun şahsından ve fikirlerinden şüphelenen sostalar vardı. Nihayet rakip mahalle mekteplerinin hocaları geliyordu. Bunların içinde de en çok Dolmacı Hoca diye maruf birinin ötede, beride, aleyhinde bulunduğunu duyuyordu. Sarık meselesinde talebe velilerinden biriyle çıkacak bir ihtilaf, etraftan körüklenmek suretiyle büyüyüp vahim bir gayri şeklini alabilirdi. Bununla beraber Şahin Efendi, çocukları mutlaka bu muzur ağırlıktan kurtarmaya karar vermişti. Kurnaz bir ihtiyatla yavaş yavaş gayesine doğru ilerliyordu. Bir gün kirli ve eski sarıklı çocukları divana çekiyor. Böyle sarıkla gezmek dine hakaret değil midir? Sizin velilerinizde din gayreti yok mudur? Çabuk onları değiştirin diye evlerine gönderiyordu. Ertesi gün nispeten temiz sarıkla gelen çocuklara başka bahaneler buluyordu. Çocuklarım, sarık saran adam kıyafetine de dikkat etmeli. Eski ve yırtık elbise sarığın şerefini bozar. Hadi babalarınıza söylerim, sizi bu kıyafette mektebe göndermesin. Baş muallimin hakkı vardı. Askerin üniforması gibi sarıklının kıyafeti de tertemiz olmalıydı. Bu öyle bir hakikatti ki akan suları durdururdu. Bunun için çocuklarının kıyafetleriyle uğraşmaya vakit ve hali müsait olan bir kısım aileler Şahin Efendi'nin dediğini yapıyorlar. Fakat bazıları bu sonu gelmez ihtiyatlardan usanarak nihayet çocuklarının başındaki sarığı çıkarıyorlardı. Sonra sarıklı çocuklar mektepte eskisi gibi oynayıp yaramazlık edemiyorlardı. Şahin Efendi onların en küçük bir kabahatlerine bile göz yummuyor. Çocuklarım, başınızda sarık var. Siz ulemadan sayılırsınız. Koşmaca ve kaydırak oynamak, çamurlara tozlara yuvarlanmak size yakışır mı? Bahçenin bir köşesinde efendi efendi oturun bakayım, diyor ve sarıklı çocukları sıra sıra duvar diplerine diziyordu. Şahin Efendi'nin bu ve buna benzer kurnazlıkları sayesinde sarıklı çocukların sayısı yarıya indi. Talebeden birinin daha sarı cübbeyi attığını gördükçe derin bir sevinç duyar. Bir gün evvelki müfsit ve gülünç ihtiyar karikatürünün bir gün sonra sarığı atar atmaz kozasından çıkmış kelebek gibi birdenbire hafifleşmesine, zeki ve sevimli bir çocuk haline gelmesine gizli gizli bayram ederdi. 11. Muallimler cemiyetinde Müderris Zuhdi Efendi gibi Cabir Bey'in de ehemmiyetli bir mevkii vardı. Katibi mesul bazı akşamüstleri cemiyete uğrar, muallim arkadaşlarla hasbihal ederdi. Zühtü Efendi'nin daima memleketin ümit-i atisi olan geç muallimlerden istifade ve istinare ettiğini söyleyerek gönül almasına mukabil, o açıkça irfan ordusu neferlerini tenviri, onlara başçavuşluk etmek istediğini mağrurane tekrar ederdi. Katibi Mesul'ün Muallimler Cemiyeti'nde çoğu Balkan muhacirlerinden mürekkep bir partisi vardı. Bunlar Cabir Bey'in küçük çapta modelleriydi. Onun gibi giyinirler, onun gibi konuşurlar, Katibi Mesul'ün milleti uyandırmak için büyük meclislerde ve Muallimler Cemiyeti'nde anlattığı hikayelerini onlar mekteplerde çocuklara tekrar ederlerdi. Bu parti çok taşkın ve gürültücüydü. Durmadan zalim düşmandan, mukaddes intikamdan, millet muhabbeti ve taassup düşmanlığından bahsederlerdi. Fikir ve emellerini başkalarına telkin etmek için söz söylerler, kavga eder gibi bağırırlar, kızarlar, kızarırlar, dişlerini gıcırdatırlar, yumruklarını sıkarlar. Döktükleri hakikat cevherlerini birdenbire idrak ve kabul etmeyenler olursa dövecek gibi üstüne yürürler. Değiştirelim gayrı bu kafaları, atalım çöplüğe bu müttefessih zihniyetleri. Biz uyanıp değiştirmezsek bu kafaları, zalim Avrupa koparır onları armut gibi diye ellerini uzatırlar. Karşılarındakilerin eski kafalarını derhal büküp kopararak yerine yenilerini takmak ister gibi hareketler yaparlardı. Bu coşkun uyanma taraftarları ile softalar arasında ara sıra ufak tefek kavgalar çıkardı. Bununla beraber Zühtü Efendi Partisi'nin ileri gelenleri onlardan pek fazla kuşkulanmaya lüzum görmezlerdi. Ayrılık daha ziyade işin dış yüzünde ve ehemmiyetsiz teferruatındaydı. Halbuki esasta onlar temiz yolun yolcusuydular. Nur ve medeniyet diye bağıran gürültücü delikanlılar da Avrupa'ya zalim düşman demiyorlar mıydı? Dünyanın bütün Müslümanlarıyla beraber yeşil sancağın peşine takılacaklarına, salibe karşı açılacak Necm-ü Hilal muharebesinin ilk safında öleceklerini anlatmıyorlar mıydı? Daha ne yapılabilirdi? İslamcıların daima ellerinde demek olan bu gençlerin Türkçülüğünden korkmaya ne lüzum vardı? Şahin Efendi'ye bu muallimlerin avcı elbiseleri, dolakları, softa muallimlerin şalvar ve sarığından daha sevimli gelmekteydi. Hocaların kalbi müteğar dedikleri vücuda hiç ehemmiyet vermemelerine mukabil, bunların ancak ve ancak mazu, yumruk, bacak, ciğer diye bağırmaları, çocukları yalnız din ve kin denen iki pistonla işler birer hayvani makine haline sokmak istemeleri Emir Dede baş muallimine hoş görünmüyordu. Hele onların ana rahimlerinden çıkarılarak şişlere takılan, ateşte kızartılan çocuklara, gözleri oyulan, ağızlarına kurşun akıtılan Müslümanlara ait tesvirlerini, softaların cehennem hikayeleri derecesinde zararlı buluyordu. Şahin Efendi bir gün Muallimler Cemiyeti'nde bunlardan biriyle, İdadi Mektebi'nde cimnastik muallimi olan Üsküplü bir gençle küçük bir münakaşaya girişti. Bu evvela bir şaka gibi başlamıştı. Üsküplü muallim, ben hem İslamcıyım hem Türkçüyüm. Dinim ile milletimi birbirinden ayıramam, diyordu. Şahin Efendi bir latife olmak üzere, bizim medrese mantığında bir kaide vardır. Bir şey ya Hacer'dir ya La Hacer'dir derler. Ya taş ya taşın gayri. O şey Hacer'se La Hacer, La Hacer'se Hacer olamaz. İkisi ortası yoktur, dedi. Cimnastik muallimi kızdı. Medrese mantığı aleyhinde şiddetle atıp tutmaya başladı. Şahin Efendi bilakis hiç sükunetini bozmadan gülümseyerek dinliyordu. Ben de o noktada sizinle beraberim, dedi. Ancak medrese mantığını çürütmekle itirazımı çürütmüş olamazsınız. Emin olunuz, tarz fikirleriyle falan değil. Sırf merakımdan soruyorum, bana cevap veriniz. İki ordu karşı karşıya gelmiş farz edelim. Bunlardan birisi gayri Türk kardeşlerimizden, yani Hintlilerden, Cavallılardan, Çinlilerden filan müteşekkil. Öteki ise gayrimüslim Türk kardeşlerden. Şimdi siz mutlaka bu ordulardan birine yardım mecburiyetinde bulunsanız hangi tarafı iltizam edersiniz? Genç cimnastik muallimi cevap bulup veremiyor, olur mu böyle şey diye kızıyordu. Şahin Efendi yine o latife edasını bırakmayarak devam etti. Müslüman olmayan Türklere yardımda bulunursanız koyu milliyetçisiniz. Türk olmayan Müslümanları tutarsanız diyanetperversiniz. Bunun ikisi arası olmaz. Ya o ya o. Bakın bu suali hoca arkadaşlarımızdan birine sorsaydım, tereddüt etmeden elbette Müslümanlarla beraber olurum diyecekti. Demek onların gayeleri daha sarih. Üsküplü muallimli arkadaşları Emir Dede baş muallimine münasip bir cevap bulup veremeyerek geveleyip kızıyorlardı. Şahin Efendi fazla ileri gitmeyi yine ihtiyatta muvafık bulmadı. Maksat latife, dedi. Bununla beraber bu meselelerin öyle göründükleri kadar sade olmadıklarını teslim etmeliyiz. Şahin Efendi Muallimler Cemiyeti'nde en çok idadi hocalarına dikkatle gözlerini dikmişti. Yetiştireceği talebeden büyük bir kısmını onlara teslim edecekti. Er geç Sarıova İdaresi'nde vazife veya söz sahibi olacak seçkinler sınıfı idadi muallimlerinin elinden çıkacaktı. İdadi mektebi uyanık ve değerli bir nesil yetiştirecek halde değilse, kendi emeklerinden büyük bir kısmına yazık olacak demekti. İdadi müdürü Talip Bey'in bir gece cemniyette muallimlere verdiği konferans Şahin Efendi'yi dehşet içinde bıraktı. İlan edilen mevzu ilim ahvali ruhtu. Eski Galatasaraylı beklenildiği gibi Avrupa'dan, Fransa'dan bahsetti. Söylediklerinin hülasası şu idi. Fransa'da meşhur bir Alan Kardec müessesesi varmış. Uzun ilmi tecrübeler ve tetkikler neticesinde ruh hakkında birçok hakikatlere varmış. Bu neticeler din alimlerimizin asırlarca evvel bu bapta meydana koydukları hakikatlere tamamıyla uyuyormuş. Talip Bey ilim diye bir takım ispiritizma masalları anlatıyor, Frank isimleri sayıyordu. Ruhun varlığından şüphe edenlere, insanları hacer, şer addedenlere, yaradana sığınıp bir tokat atmalıymış. Ne vuruyorsun dedikleri vakit, madem ki hacer, secer kabilinden bir mahluk imişim, bu kerahetimden niçin dilgiri oluyorsun diye ağzını kapatmalıymış. İdadi müdürü sözlerini ara sıra böyle soğuk latifelerle süsleyerek konferansına devam ederken Şahin Efendi yanındaki Rasim'e yavaşça "Bu konferansı ben softalık zamanında dinlemeliydim." diyor. Daha sonra acı ve ciddi ilave ediyordu. "Mahaza bizim mollalar bundan daha mantıklı söz söylerler. Bilgileri daha derli topludur. Mantıkları daha kuvvetlidir. Ancak ne çare ki mebatleri bozuktur. Düşün bak Rasim. Bu adam söze başlarken Galatasaray'da hemen hemen bir Avrupalı terbiyesi gördük," dedi. Talip Bey eski İslam filozofları ile şimdiki Avrupa alimlerini bir noktada birleştirip el ele verdikten sonra biraz da tereddüt hareketlerinden bahsetti. Memleketin artık gözünü açtığını, son muharebenin bir nevi Hilal Salip muharebesi olduğunu anladığını tekrar etti. Balkanların zulümlerini anlatır, sonra konferansın başıyla sonunu bir türlü münasip bir şey bulup birbirlerine lehimleyemeyerek geveledi durdu. Şahin Efendi çok garip diyordu. Güya Zühtü Efendi ile Cabir Bey'i hal ve hamur etmişler, meydana buzat çıkmış. Mamafih ilim ve ihata itibariyle Zühtü Efendi'den, milli heyecan itibariyle Cabir Bey'den çok aşağı ve çok iptidai. Cabir Bey hiç olmazsa duyduğunu söylüyor. Halbuki bu sadece onu soğuk soğuk taklit ediyor. İdadi muallimlerine gelince bunlardan bir kısmı softa bozuntusuydu. Eski Darül Muallimin'lerde üstün körü bir tahsilden sonra fen, riyaziye, coğrafya muallimi olmuşlardı. Aralarında birkaç istidatlı genç yok değildi. Fakat bir kısmı müritti. Açık hareket ettikleri ve sözlerini sakınmadıkları için halk nazarında deli, dinsiz, ahlaksız diye tanınıyordu. Bu bakımdan ciddi bir iş görebilmelerine imkan yoktu. Hasılı koca mektepte işe yarayacak ancak 2-3 muallim vardı. Bununla beraber Şahin Efendi böyle işlerde kemmiyetin ehemmiyeti yoktur. Hak ve hakikatten kuvvet alan bir tek şuurlu insan bu sürüyü kendisine ram edebilir deyip gittiği için bu netice karşısında ümitsizliğe düşmüyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 108.